Bilgisayar satrancının tarihçesi. Satranç oynayan bir makine yapma fikri, insanlığı yüzyılımızdan çok önceki zamanlarda da meşgul etmiştir. 1800'lü yıllarda Batı'da satranç oynayan bir makine yapıldığı açıklanmış ve bu makine çeşitli merkezlerde gösteri maçlarına çıkarılmıştır. Hatta bu makinenin ismi Türk olarak konulmuştu. Satranç makinesi insanlarla karşılıklı maç yapıyor ve onlara karşı çoğunlukla kazanıyordu. Bu makine mekanikti. Büyükçe bir kutuydu ve hamlesini içinden çıkan bir kol yardımıyla, mekanik bir kol yardımıyla yapıyordu. Tabii o zamanlar elektrik yok. Sadece mekanik bir sistem ile kurulmuştu bu makine. Evet, şimdi bunu böyle anlatıyoruz ama arkadaşlar, daha sonradan bu satranç makinesinin, ki bir adı da otomattı o zamanlar, öyle deniyordu. Yani otomatik satranç oynayan bir makineydi. Foyası daha sonradan ortaya çıkarılmıştır ve bunun içerisinde bir insan olduğu anlaşılmıştır. Gerçi maçlar sırasında içine bakılıyordu herhangi bir insan var mı diye. Ama öyle bir sistem kurulmuştu ki bunu icat eden kişi tarafından, içindeki ayna sistemleri oradaki saklanmakta olan satranççıyı gizliyordu. Ve çok uzun yıllar gösterilerde içinde bir insan olduğu anlaşılmamıştır ama bir kesinde bu sır ortaya çıkmıştır. Evet, yani aslında o yıllarda satranç oynayan bir makine yoktu. Bu sadece bir fantazi. Bu tarihi gelişimi bir kenara bırakalım. 1980'li yıllarda programcılar bilgisayarların satranç oynayabileceğini çoktan keşfetmişlerdi. Evet, satranç bilgisayar için ideal bir oyundu. Hatta o yıllarda yapılan uzay filmlerinde astronotların yalnız geçirdikleri günlerde, örneğin Ay'da bir arkadaşlarıyla ama bilgisayar olan bir arkadaşlarıyla satranç oynadığını görmek mümkün oluyordu. Arkadaşlar, ilk satranç bilgisayarları bugün gördüğümüz anlamdaki PC'ler değildi. Bunlar sadece satranç oynayan bir kutu biçiminde, yani bağımsız, başka iş yapmayan araçlardı. Sözünü ettiğim yıllarda İstanbul'a böyle bir program, daha doğrusu böyle bir bilgisayar getirildi. Bir doktor arkadaşımız getirmişti. Ve biz bu programla çok büyük bir heyecan içerisinde satranç oynadık. Ama sonuç ilginçti. İkiz kardeşim Serim'le birlikte yapmış olduğumuz iki maçı, bilgisayara karşı oynadığımız iki partiyi de kazandık. O zamanlar satranca tabii ki yeni başlamıştık. Birkaç sene olmuştu. Buna rağmen maçı kazanmıştık. Şimdi burada şöyle bir mesele vardı arkadaşlar. Satranç oyunu, evet, bilgisayarın öğrenmesi için veya oynayabilmesi için çok uygun bir oyundu. Ama satranç beyne dayanan ve insansal öğeleri içinde taşıyan bir oyundu. Onun içinde biliyorsunuz tuzaklar, stratejik incelikler, kapalı manevralar vardı. İşte bilgisayarın bu incelikleri ve bu insansı öğeleri öğrenmesi pek de kolay değildi. En azından başlangıçtaki ilk yıllarda. O yüzden ilk satranç bilgisayarlarını yenmek zor olmuyordu. Hatta o zamanlar içimizden şöyle bir söz geçiyordu. Ah, bu bilgisayarlar çok kuvvetli oynasalar, hatta bizi yenseler de biz onları sürekli olarak kuvvetli birer rakip şeklinde yanımızda bulundursak, bir usta gibi, ve onlardan bir şeyler öğrensek. Çünkü arkadaşlar, hakikaten sürekli zayıf rakiple oynamak iyi bir şey değildir. İlerlemezsiniz, hep aynı yerde sayarsınız ve daha sonra güçlü bir rakiple oynadığınızda hemen kaybedersiniz. Dolayısıyla her zaman için kuvvetli rakip bir şeyler öğrenmek bakımından daha iyidir. Evet, dedik ki ilk satranç oynayan makineler genellikle sadece satranç oynayan kutular şeklinde piyasaya çıkmıştı. Fakat yine o yıllarda başka işler de yapabilen ama aynı zamanda satranç oynayabilen bilgisayarlar da vardı. Çok eskiler hatırlayacaklardır. Mesela bunların bir tipik örneği Commodore 64. Commodore 64 öyle bir makineydi ki başka işleri de yapabiliyordu ama aynı zamanda içine yüklenen bir program yardımıyla satranç da oynayabiliyordu. Çok ilginçtir. O programda nasıl yükleniyordu biliyor musunuz arkadaşlar? Resmen bildiğimiz teyp kasetiyle. O teyp kasetinde özel datalar oluyordu, özel sesler. Onlar aslında o programı ifade ediyordu ve o teyp kasetini özel cihazına takıyorduk ki o da bir teyp çalar gibi bir şeydi. Bilgisayara da televizyon ekranına bağlıyorduk ve satranç oynuyorduk. Ama bu da fayda etmiyordu arkadaşlar. Bu program da çok zayıftı. Kolayca yeniyorduk. Ya süresini çok çok arttırmak gerekiyordu düşünme süresini. O zaman bile gücü fazla artmıyordu. Bundan sonraki yıllarda arkadaşlar sanıyorum 1990'lar civarıydı. Biz satranç oynayan bir makine bulduk. Bir satranç kutusu ya da satranç bilgisayarı bulduk. Bunun özelliği görme engelliler için de uyarlanmış olmasıydı. Adı Chester Challenger'dı. Aslında bu satranç makinesi görenler için yapılmıştı. Tam bir satranç tahtası biçimindeydi. Tabii içinde bilgisayar vardı, bir bilgisayar programı vardı. Sadece satranç oynuyordu. Üstüne satranç taşları diziliyordu. Ve karelere dokunarak hamleler yapılıyordu, bilgisayara duyuruluyordu, veriliyordu. Aynı zamanda bunun üzerinde bir takım düğmeler vardı ama düğmeler de görseldi. Yani sanki bir ekrandaki düğmeler gibiydi veya bir kağıt üzerindeki düğmeler gibiydi. Onlara basmak gerekiyordu. Normal hali buydu bu satranç bilgisayarının ama adamlar ki İngiltere'de yapıldığını ben hatırlıyorum. Bu satranç makinesini körlere de uyarlamışlardı. Ne yapmışlardı? Üzerine bir şablon geçirmişlerdi. Bu şablon yardımıyla biz taşları hangi karelere bastıracağımızı tespit edebiliyorduk. Yani A1, B1, C1, C3 gibi. Gerçi biz o taşları satranç tahtası gibi o kutunun üzerinde kullanmıyorduk. Parmağımıza bastırıp hamlemizi giriyorduk ve biz yine kabartma satranç takımında oyunumuzu takip ediyorduk. Bu arada bilgisayara bir takım komutlar vermek için olan düğmeler de yani resim şeklinde olan düğmeler de özel bir takım kabartma işaretlerle yükseltilmişti. Bunlara da dokunarak bilgisayarla iletişim içine girebiliyorduk. Ha, en önemlisi bu bilgisayara bir konuşma modülü eklenmişti. Hem kendi hamlelerini hem de bizim hamlemizi sesli olarak, İngilizce olarak anons ediyordu. Aynı zamanda sadece onları değil, başka bir takım sözleri de söylüyordu. Yani bize bir takım bildirimlerde bulunuyordu. Oyunun başladığıyla ilgili veya şah dediği zaman onu söylüyordu. Hatta ilginçtir, laf bile atıyordu, espri bile yapıyordu. Bu satranç bilgisayarı şu anda Türkiye'de uygulanmakta olan ulusal kuvvet derecesiyle ölçüldüğünde 1700-1800'ler civarındaydı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, evvelki o ilk çıkan 1980'lerde çıkan satranç bilgisayarlarına ve Commodore'lara göre çok daha iyi oynuyordu. Bizi de o zamanlar yenebiliyordu ama biz de onu yenebiliyorduk. Yani çok çok da aşırı güçlü değildi. Fakat arkadaşlar daha sonra satranç programları için PC dönemi açıldı. Yani kişisel bilgisayarlar gündeme geldi. Bunların işlemcileri çok daha hızlıydı. Ve dolayısıyla satranç programları da bu yeni ortamda çok daha hızlı çalışmaya başladılar. Hesap güçleri çok arttı. Yani düşünebilecekleri olasılık sayısı çok arttı. Yavaş yavaş bir saniyede milyonlarca hamleye bakabilir hale geldiler. Dolayısıyla da güçleri inanılmaz bir şekilde kat be kat arttı. Arkadaşlar sanıyorum 1990'lı yıllarda artık bu satranç makinelerinin yanı sıra PC'ler üzerinde yani bütün işleri yapabilen bir bilgisayar üzerinde çalışan satranç programları yazılıp uygulanmaya başlamıştı ve kullanıma sunulmuştu. Ancak 1990'lı yıllarda görme engelliler olarak, ki 1995'te ben ilk bilgisayarla tanışmamdır, onu söyleyeyim, DOS işletim sistemini kullanabiliyorduk. Windows'u kullanamıyorduk. DOS işletim sisteminde çalışan epeyce satranç programı vardı. Bizim de elimizde DOS işletim sistemini konuşturan bir ekran okuyucu program vardı. Fakat ne acıdır ki, mesela Chessmaster 3000, Chessmaster 2000 gibi DOS programları bizim ekran okuyucu programımız tarafından seslendirilemiyordu. Ekranları grafiklerden oluştuğu için hamlelerini katiyetle bizim programımız söyleyemiyordu, okuyamıyordu. O zamanlar abonesi olduğumuz Kabartma İngilizce bir satranç dergisinde bir ilan gördük. Bu ilanda DOS ortamında çalışan ve ekran okuyucuların seslendirebildiği kuvvetli bir satranç programından söz ediliyordu. Fiyat veriliyordu, adres veriliyordu. Biz bu ilana güvendik. Çünkü o ilanı veren de veya o duyuru yapan da bir görme engelli arkadaştı. İngiliz bir görmeyen arkadaştı. Ve Kabartma Satranç Dergisi'nde yayınlamıştı bu ilanı. Hemen bir şekilde bir yolunu bulup mektupla ulaştık ve ücretini göndererek bu satranç programını satın aldık. O satranç programının ismi Hiax 1'di. Ve tek bir disketten oluşuyordu. Arkadaşlar, o günü hiç unutamam. İkiz kardeşimle birlikte unutamayız. Programı bilgisayarımıza yükledik, kurduk. Ve daha ilk başındaki dakikalardan, anlardan itibaren bizim ekran okuyucu programımız bir şeyleri söylemeye başladı, konuşmaya başladı. Biz o anda tabiri caizse havalara uçtuk. Ve evet, hakikaten de bu program hamlelerini söylüyordu. Gören birisine ihtiyaç duymadan, yanımızda gören biri olmadan ve ekranı bize söylemeden, ekrandaki hamleyi bize okumadan kendi başımıza bilgisayarla satranç oynayabiliyorduk. Artık o güçlü program yardımıyla oynayacak ve kendimizi geliştirebilecektik. Tabiri caizse sabahlara kadar. Evet, bu hakikaten güzel bir gelişmeydi görme engelliler alanında bizim için. Programı aldığımız yıl 1995-96'dır arkadaşlar. Bundan sonra İnternette araştırmalar yaptık ve 2-3 tane satranç oynayabilen ve DOS ortamında çalışan, bizim DOS'u okuyan Tiny isimli ekran okuyucu programımızın da seslendirebildiği amatör program bulduk. Bunlar amatör programlardı arkadaşlar, ücretsizdiler ama güçleri biraz zayıftı. Yani Hiax 1 ile o profesyonel ücretli programla mukayese edilemezlerdi. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar, amatör satranç programları da satranca yeni başlayanları rahatlıkla yenebilecek güçtedirler. Hatta onları bile yenmek için belki en az 1 yıl, 2 yıl çalışmak gerekir. Profesyonel programları yenmek ise daha da güç. Evet, dediğim gibi bu amatör programları da bulduk. Onları da kullanmaya başladık. 1998-99 yıllarında ise biz görme engelliler ilk olarak Türkiye'ye gelen HAL ve JAWS, özellikle JAWS for Windows isimli program yardımıyla Windows'u kullanmaya başladık. Sonradan da biliyorsunuz Windows Eyes çıkmıştır. Evet, şimdi bizim 98-99 senesinde Windows'u kullanmaya başlamamızdan önce de biliyorsunuz tabii Windows işletim sistemi vardı ve bu işletim sistemi üzerinde çalışan satranç programları da vardı. Hatta bunların bazıları belki de kendi hamlesini kendi kendine söylüyordu arkadaşlar. Ama biz Windows'u hiç kullanamadığımız için onlardan faydalanamıyorduk. Mecburen DOS programlarıyla idare etmek zorundaydık. İşte biz görme engellilerde Windows'u kullanmaya başladıktan sonra bu mesele çözüldü ve artık karşımıza çok sayıda Windows işletim sisteminde çalışan, İmkanları çok daha geniş satranç programları gelmiş oldu. Arkadaşlar, bugün biz bu programların birçoğunu kullanabiliyoruz. Onlardan size bahsedeceğim ilgili konu içerisinde. Bazılarını ise özellikle çok rahat kullanabiliyoruz. Bunları da sizlere açıklayacağım, isimlerini vereceğim. Bu şekilde onları temin edip, ele geçirip, bulup faydalanma imkanınız olacak. Artık DOS dönemi tabii terk edildi. O dönemdeki programları kullanmıyoruz. HiAX 1'ler vesaireler, bunlar geçmişte kaldı. Şu an HiAX'ın mesela tabii ki Windows ürünleri gündemde. HiAX 1 artık HiAX 10'lara geldi. Bu arada bizim o Chester Challenger dediğimiz, aynı zamanda konuşabilen kutu şeklindeki, satranç tahtası şeklindeki bilgisayarımız artık rafa kalktı. Papucu dama atıldı. Çünkü günümüzdeki satranç programlarının, yani PC'de çalışan programların oyun gücü çok daha yüksek arkadaşlar. E tabii ki güçlü programlarla oynamak, güçlü bir rakiple oynamak, zayıf bir rakiple oynamaktan daha avantajlı. Dolayısıyla satranç bilgisayarımızın, portatif satranç bilgisayarımızın pabucu damağı atıldı. Ama onun da şöyle bir avantajı vardı. Bir laptop gibiydi o. Seyahatlere götürme imkanı vardı. Tabii artık laptoplar bu işi fazlasıyla yapabiliyorlar. Şimdi satranç programlarının gücü hakkında biraz fikir vermek istiyorum arkadaşlar size. Bugün PC'lerde çalışan bir satranç programını bir amatörün yenmesi çok zor. Böyle bir programla normal bir zaman kontrolünde 10 oyun oynasanız, bunun bir veya ikisini kazanırsanız hani öpüp de başınıza koyun. Artık bu programlar turnuvalara girseler yüksek dereceler alabiliyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Hatta büyük ustalar bile bu programlardan çekiniyorlar. Şimdi DOS dönemindeki satranç programları disketlere sığabiliyordu. Windows dönemindekiler artık CD'lere sığıyorlar. Bir CD, iki, bazen üç. Niçin böyle hacim büyüdü arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Bir kere bir takım görsel öğeler eklendi. Satranç tahtası daha belki şıkır şıkır bir hale geldi ekranda gözüktüğü anda. Ses öğeleri eklendi vesaire. Aynı zamanda satranç bilgisayarlarının açılış repertuarı genişledi. Şimdi ilk satranç programlarında bir disket içerisine aşağı yukarı 140-150 bin pozisyon sığıyordu. Burada kastettiğimiz şu arkadaşlar, satranç bilgisayarları veya satranç programları açılış hamlelerini, yani ilk 8-10 hamleyi genellikle ezberden oynar. Onun bir açılış kütüphanesi vardır. Biliyorsunuz satrançta bir açılış aşaması var. İlk 8-10 hamle, bazen 15 hamle sürekli aynı şekilde yapılabiliyor. Yani klişeleşmiş açılışlar var. İşte bunlar bilgisayarlara yükleniyor. Bu şekilde makinelerin açılışta zaman kaybetmemesi, yani açılış hamleleri için düşünmemesi, oradaki doğru hamleyi zaten kütüphanesinden bulup oynanması sağlanıyor. Evet, dediğim gibi o DOS dönemindeki programlarda 140 bin falandı açılış dağarcığı, oradaki hamle sayısı. Şimdi bu hamle sayısı milyonlarca ya çıktı. Dolayısıyla onların içinde bulunduğu kütüphane dosyaları da çok büyüdü. 90 megabayt, 100 megabayt gibi. Yani CD'lerde bunlar da tabii yer tutuyor. Ama bu açılış dosyaları satranç programlarının gücünü arttırıyor. Çünkü açılışta belki de onun düşünerek bulacağı hamle o kadar da stratejik bir hamle olmayacak. Ama ustaların bulmuş olduğu bir hamleyi otomatik olarak oynadığında hem zaman kazanıyor hem de daha iyi duruma geçebiliyor. Arkadaşlar, satranç bilgisayarları konusunda bir başka adım daha atıldı. Ne demiştik? Önce kutular, yani sadece satranç oynayan makineler, sonra PC'lerde çalışan programlar. Evet, PC'lerin işlemcileri çok hızlı. O yüzden artık günümüzde bir saniyede milyonlarca hamleyi hesaplayabiliyor satranç programları. Bu işi daha da abarttılar arkadaşlar. Ne yaptılar biliyor musunuz? Bir değil, yüzlerce bilgisayarı birleştirdiler. Mesela IBM firması, yanlış hatırlamıyorsam, Deeper Blue diye bir sistem kurdu ve 512 tane işlemciyi birbirine paralel olarak bağladı. Yani açıkçası 512 tane bilgisayarı birleştirdi. Bu sisteme satranç oynattı. Şimdi aslında bu sistem sırf satranç için yapılmış bir sistem değil. Uzay hesapları, meteoroloji vesaire için kullanılıyormuş ama bir gövde gösterisi yaptılar. Dediler ki bu sistemi dünya şampiyonu Kasparov'a karşı oynatalım. O zamanın dünya şampiyonuydu. Şu anda başka bir dünya şampiyonumuz var ama bu iddianın yapıldığı yıllarda Rus büyük usta Kasparov dünya şampiyonuydu. Evet, Kasparov tabii çok büyük bir oyuncu. O zamana kadar normal bilgisayar programlarını oldukça kolay bir şekilde yenebiliyordu. Her şeye rağmen, bütün ilerlemelere rağmen ama bu dev sistemle karşılaşınca Kasparov hiç de kolay bir maç geçirmedi. Maç dediğimiz tek bir maç değil arkadaşlar. Mesela 6 oyunluk bir set yapılıyor. 6 oyunluk bir maç yapılıyor. Kim daha çok kazanırsa o kazanacak maçı. İlk maçı, yani ilk diyelim 6 oyunluk seti Kasparov kazandı. Az bir farkla. Daha sonra aradan bir zaman geçti. Bir maç daha düzenlendi. Bunda berabere kaldılar. Bir süre daha geçti arkadaşlar. Programı biraz daha geliştirdiler. Ve yapılan 3. maçta artık bilgisayarlar insanı mat etti. Ve bilgisayar insan zekasını yendi. Evet, gerçekten de o maçı bilgisayar kazandı. Kasparov kaybetti. Aslında orada Kasparov'a bir bakıma acımak gerekiyordu. Çünkü karşısında dev bir sistem vardı. Düşünün, 512 tane bilgisayar, işlemci kafa kafaya vermiş bir tek insana karşı düşünüyor. Arkasında milyonlarca hamleyi içeren bir açılış veri tabanı var. Ve bir saniyede artık milyonlarca değil, yüz milyonlarca hamleyi hesaplayabiliyor bilgisayar. Arkadaşlar tabii zaman içerisinde algoritmalar da gelişti. Yani işlemcilerin hızı kadar algoritmalar da gelişti ve bilgisayar satranç programları artık tuzakları ve stratejik hesapları da daha iyi yapacak hale geldiler. Gerçi şunu söyleyeyim, yine de bir büyük ustanın analizi ve stratejik değerlendirmesi çok ayrıdır. Hemen bu noktada onu belirtmiş olayım. Ama artık bilgisayar programları çok güçlü. Şimdilerde artık hepimizin evinde kullanabildiği bir tek CD ile alabildiğimiz o bilgisayar programları bile büyük ustaları neredeyse yenebilecek düzeyde. Yani böyle 512 tane makineye de pek gerek yok aslında. O bir bakıma aslında o bilgisayar firmasının bir reklamı şeklinde de gündeme gelmişti. Bakalım satranç programları daha nereye gidecek? Belki de onlar tam anlamıyla dünya şampiyonu olacaklar, insanı geçecekler. Ama şu söyleniyor arkadaşlar, deniyor ki nasıl uçakları yaptık, havada uçuyoruz, füzeler yaptık, uzaya çıktık, uzayda dolaşıyoruz. Ama buna rağmen biz dünya üzerinde kendi ayaklarımızla yürümeye devam ediyoruz. Evet, bilgisayarlar satrancı nasıl oynarlarsa oynasınlar, biz insanlar da yine aramızdaki yarışmaları sürdüreceğiz. Bu zevki, bu büyülü oyunun tadını yaşamaya devam edeceğiz. Bilgisayarlardan da gerektiğinde faydalanacağız. Bu arada bilgisayarlar satrancın düzeyini, teorisini belki etkileyecekler, ilerletecekler. İnsanlarla turnuvalara zaman zaman katılıyorlar ama şunu söyleyeyim, bilgisayar programları tabii sürekli olarak yenileniyor ve güncelleniyor ve kendi aralarında da sık sık, hani tabiri caizse bir horoz dövüşü gibi turnuvalar yapıyorlar ve her yıl bir dünya şampiyonu, bilgisayar dünya şampiyonu ortaya çıkıyor. Evet, bilgisayar satrancının tarihçesini bu şekilde özetleyebiliriz.